Ayrım 4.
Daha başlangıçta birbirlerine gerçekten aşık olduklarını anlamışlardı. Bu endişelerle dolu, sinir bozucu dünyada bir mucize olmuş ve birbirlerini bulmuşlardı. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçuştu. Aniden şimdiye döndü. Trotter hoşgörüyle onu süzüyordu. "Kocanız bu bölgeden değil sanırım." Molly dalgın dalgın "Hayır," diye mırıldandı. "Lincolnshire'lı." Genç kadın Giles'ın çocukluğu ve yetiştirilme tarzı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kocasının annesiyle babası ölmüştü. Genç adam eski günlerden söz etmekten kaçınırdı. Molly onun mutsuz bir çocukluk geçirmiş olduğunu sanıyordu. Komiser Trotter, "Kusuruma bakmayın ama," dedi. "Siz de kocanız da böyle bir yeri yönetecek yaşta değilsiniz. Çok gençsiniz." "Bilmem ki. Ben 22 yaşındayım ve..." Kapı açılıp Giles içeri girerken Molly de sustu. Genç adam, "Her şey hazır," dedi. "Onlara durumu özetledim. Bir hata yapmadığımı umarım Komiser Trotter." Trotter, "Böylece zaman kazanmış olduk," diye cevap verdi. "Hazır mısınız Bayan Davis?" 11. Komiser Trotter kütüphaneye girer girmez dört kişi birden konuşmaya başladı. Bunların içinde sesi en yüksek ve tiz olan Christopher Wren'di. Genç adam olayın pek heyecanlı olduğunu söyleyip duruyordu. "Ah, bu gece sabaha kadar gözlerimi kırpmayacağım. Rica ederim, rica ederim. Acaba olayın bütün o kanlı ayrıntılarını öğrenebilir miyiz?" Bayan Boyle ise bas sesiyle Ren'e eşlik ediyordu. "Rezalet bu, becerisizlik. Neden polis katillerin kırlarda dolaşmalarına izin veriyor?" Bay Paravis'in düşüncelerini daha çok elleriyle açıklıyordu. Zira adamın sözlerini Bayan Boyle'un bas sesi boğmaktaydı. Kesik kesik konuşan binbaşı Metcalf'in sert sesi ise arada sırada duyulabiliyordu. O da nelerin döndüğünü öğrenmek istiyordu. Trotter 1-2 dakika bekledi ve otoriter bir tavırla elini kaldırdı. Herkes şaşılacak bir şekilde sustu. Komiser, "Teşekkür ederim," dedi. "Bay Davis buraya neden geldiğimi size kısaca anlattı. Ben yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyorum. Bir tek şeyi. Bunu çabucak anlamam gerek. İçinizde hanginizin Langridge çiftliği olayı ile ilişkisi var?" Derin bir sessizlik oldu. Dört müşteri de ifadesiz yüzlerle komisere bakıyorlardı. Birkaç dakika önceki o duygu, heyecan, öfke, telaş ve merak silinmişti. Tıpkı bir süngerin taş tahtadaki yazıları silivermesi gibi. Komiser Trotter yeniden konuşmaya başladı. Şimdi sesi daha ciddi ve ısrarlıydı. "Lütfen beni anlamaya çalışın. İçinizden birinin tehlikede olduğuna inanıyoruz. Korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya. Bunun hanginiz olduğunu bilmem gerek." Yine hiç kimsenin sesi çıkmadı. Trotter'ın sesinde öfkeye benzer bir şey belirdi. "Pekala, ben de teker teker sorarım. Bay Paravis'in?" Paravis'in yüzünde hafif bir tebessüm uçuştu. Yabancılara özgü bir tavırla elini kaldırarak itiraz etti. "Ama ben buraların yabancısıyım müfettiş bey. Eski yıllarda bu bölgede geçen olaylar konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey." Trotter zaman yitirmedi. "Bayan Boyle," diye homurdandı. "Anlayamıyorum. Benim öyle üzücü bir olayla neden bir ilişkim olsun?" "Bayren," Christopher tiz bir sesle, "ben o sırada küçücük bir çocuktum," diye bağırdı. "O olayı duyduğumu bile anımsamıyorum." Binbaşı Metcalf, adam kesik kesik, "Olayı gazetelerde okumuştum," dedi. "O sırada Edinburgh'daydım." "Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Hepinizin?" Yine bir sessizlik oldu. Trotter hiddetle içini çekti. "Eğer biriniz öldürülürse bunun suçlusu yine siz olacaksınız." Birdenbire dönerek odadan çıktı. 12. Ren, "Yavrucuklarım," dedi. "Ne melodram bu. Ne melodram." Sonra ekledi. "Fakat Trotter çok yakışıklı, öyle değil mi? Ben polise büyük hayranlık duyuyorum. Çok sert ve haşin. Bütün her şey baştan sona çok heyecanlı. Üç kör fare. Şarkı nasıldı?" Melodiyi ıslıkla usulca çaldı. Molly dayanamayarak bağırdı. "Yapmayın." Ren ona doğru dönerek güldü. "Ama hayatım, bu benim şarkım. Şimdiye kadar hiç kimse katil olduğumdan kuşkulanmamıştı. Bu iş fevkalade hoşuma gitti." Bayan Boyle, "Saçma sapan bir hikaye," diye homurdandı. "Anlatılanların bir kelimesine bile inanmış değilim." Ren'in uçuk renkli gözlerinde muzip bir pırıltı vardı. "Biraz bekleyin Bayan Boyle," sesini alçalttı. "Sonra ben usul usul arkanızdan yaklaşacağım. Ellerimin boynunuzu kavradığını hissedeceksiniz." Molly irkildi. Giles öfkeyle, "Karımı endişelendiriyorsunuz Ren," dedi. "Zaten bu hoş bir şakada değil." Metcalf da, "Bu olay şakaya gelmez," diye ekledi. Ren, "Pekala gelir," diye cevap verdi. "Aslında bu da şaka zaten. Bir manyak şakası. İşte bu yüzden bu olayı pek nefis bir şekilde korkunç buluyorum." Onlara bakarak yeniden güldü. "Şu anda yüzlerinizi bir görebilseydiniz." Sonra çabucak odadan çıktı. 13. Kendini ilk toplayan Bayan Boyle oldu. Son derecede terbiyesiz, sinirli, dengesi bozuk bir genç. Her zaman bir sorun çıkardığından da eminim. Metcalf bana bir keresinde bir yıkıntının altında kaldığını anlattı dedi. Onu ancak 48 saat sonra yıkıntıyı kazarak kurtarabilmişler. Bu çok şeyi açıklıyor sanırım. Bayan Boyle öfkeyle başını salladı. İnsanlar kendilerine kapıp koy vermek için türlü bahaneler bulurlar. Benim de başımdan geçmedik kalmadı ama sinirlerim sapasağlam çok şükür. Metcalf, belki böyle olması sizin için çok daha iyi Bayan Boyle dedi. Ne demek istiyorsunuz? Adam usulca, yanılmıyorsam siz 10 yıl kadar önce bu bölgede çalışıyordunuz diye mırıldandı. Sonra da Mori'ye baktı. Genç kadın ciddi bir tavırla başını salladı. Metcalf yeniden Bayan Boyle'a döndü. Öyle değil mi? Bayan Boyle'un yüzü öfkesinden morarmıştı. Ne olmuş? Metcalf ciddi bir tavırla o çocukları Longridge çiftliğine yollayan da sizdiniz dedi. Rica ederim binbaşı Metcalf. Olanlardan ben sorumlu değilim ki. Çiftliktekiler iyi insanlara benziyordu. Çocukları yanlarına almayı da çok istemişlerdi. Hiç kimse beni bundan ötürü suçlayamaz. Hiç kimse bu sorumluluğu bana yükleyemez. Sesi yavaşlayıp kesildi. Giles sert sert bunu komiser Trotter'a neden sordu? Bayan Boyle homurdandı. Bu iş polisin üzerine vazife değil. Ben kendimi korumasını bilirim. Metcalf yavaşça dikkatli olun diyerek odadan çıktı. Molly mırıldandı. Tabii ya siz yetimler komitesindeydiniz. Bunu anımsıyorum. Molly sen bunu biliyor muydun? Giles karısına hayretle bakıyordu. Meydandaki o büyük evde oturuyordunuz değil mi? Bayan Boyle ev harap halde dedi. Sonra da acı acı ekleyip kiracılar mahvettiler köşkü. Rezalet bu. Bay Paravis'in usulca gülmeye başladı. Başını arkaya atmış katılıyordu gülmekten. Affedersiniz bütün bunlar bana çok gülünç geldi. Doğrusu pek eğleniyorum. Evet pek eğleniyorum. Aynı anda komiser Trotter yeniden odaya girdi. Paravis'in iyi hoşnutsuzlukla süzüyordu. Herkesin bu durumu pek eğlenceli bulması beni memnun ediyor. Sesi öfkeliydi. Özür dilerim müfettiş bey. O ciddi ihtarınızın etkisini hafiflettim. Trotter omzunu silkti. Ben durumu iyice anlatmak için elimden geleni yaptım. Ayrıca müfettiş de değilim komiserim. İzin verirseniz telefon etmek istiyorum Bayan Davies. Paravis'in çok utandım dedi. Usulca çıkıp gideyim. Sürüne sürüne ama sürüneceği yerde odadan Molly'nin daha önce de fark ettiği o canlı ve çevik adımlarla çıktı. Giles mırıldandı. Tuhaf, çok tuhaf bir adam bu. Trotter klasik suçlu tipi dedi. Ona kesinlikle güvenemem. Molly ah diye bağırdı. Yani sizce o ama adam yaşlı yoksa değil mi? Makyaj yapıyor o. Hem de bol bol. Yürüyüşü de gençlerinki gibi. Belki de yaşlı durmak için makyaj yapıyor. Komiser Trotter sizce? Komiser haşim bir tavırla onu susturdu. Yersiz tahminlerde bulunmanın bir yararı yok Bayan Davies. Benim durumu müfettiş Hockman'a bildirmem gerek. Telefona doğru gitti. Molly ne yazık ki buna olanak yok dedi. Telefon çalışmıyor. Ne? Komiser hızla döndü. Sesindeki telaş ve endişeyi hepsi de fark ettiler. Çalışmıyor mu? Ne zamandan beri? Siz gelmeden önce binbaşı Metcalf bir yere telefon etmeye çalıştı. Ama ondan önce hatta bir bozukluk yoktu. Baş müfettiş Hockman'la konuştunuz değil mi? Evet, herhalde saat 10'dan sonra teller kar yüzünden koptu. Fakat Trotter'ın yüzündeki o çok ciddi ifade kaybolmamıştı. Acaba belki de telleri kestiler. Molly ona hayretle baktı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Bunu anlayacağım. Trotter telaşla odadan çıktı. Giles bir an tereddütle durdu. Sonra onun peşinden koştu. Molly bağırdı. Aa öğle yemeği zamanı geliyor. İşime bakmalıyım yoksa aç kalırız. Genç kadın odadan fırlarken Bayan Boyle homurdandı. Beceriksiz budala. Ne kötü yer burası. Böyle bir pansiyona 7 sterlin kesinlikle vermem. 14. Komiser Trotter eğilmiş telleri izliyordu. Sonra Giles'a paralel telefon var mı diye sordu. Evet yukarıda yatak odamızda. Çıkıp bakayım mı? Lütfen. Komiser pencereyi açarak dışarı eğildi. Alttaki karları süpürmeye başladı. Giles merdivenden çabucak çıktı. 15. Bay Paravis'in büyük salondaydı. Kuyruklu piyanoya giderek kapağını açtı. Tabureye oturdu. Tek parmağıyla usul usul bir parça çalmaya başladı. Üç kör fare. Bak nasıl koşuyorlar. 16. Christopher Wren yatak odasındaydı. İçeride dolaşıyor, neşeyle ıslık çalıyordu. Bir ara ıslık sesi alçaldı, titredi ve kesildi. Genç adam yatağının kenarına ilişti. Elleriyle yüzünü örterek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çocuksu bir tavırla devam edemeyeceğim diye inliyordu. Edemeyeceğim. Sonra tavırları değişti. Ayağa kalkarak omuzlarını dikleştirdi. Devam etmem gerek, devam etmeliyim. Bu işi halletmeliyim. 17. Giles, Molly'ye kendisine ait olan yatak odasında telefonun yanında duruyordu. Eğilip duvarın dibine doğru baktı. Molly'nin eldivenlerinden biri orada duruyordu. Genç adam onu yerden aldı, eldivenin içinden pembe bir otobüs bileti düştü. Bilet yere doğru uçarken Giles hiç kımıldamadan bilete baktı. Yüzündeki ifade değişmişti. Sanki rüyadaymış gibi kapıya giderek dışarı çıkan adam bir başkasıydı. Giles bir an orada durarak merdivenin başına doğru baktı. 18. Molly patateslerin soyulması işini bitirerek hepsini tencereye attı. Onu ocağa koyduktan sonra eğilip fırına baktı. İşler yolundaydı. Mutfak masasında 2 gün önceki gazete duruyordu. Genç kadın ona bakarken kaşlarını çattı. Bir hatırlayabilsem. Birdenbire ellerini gözlerine bastırdı. Hayır diye inledi. Hayır, olamaz. Ellerini ağır ağır indirdi. Mutfakta sanki yabancı bir yerdeymiş gibi çevresine bakındı. Bu mutfak sıcacık, rahat ve genişti. Mis gibi yemek kokuyordu. Genç kadın yine usulca olamaz diye tekrarladı. Sanki uykuda yürüyormuş gibi kapıya doğru gitti, kapıyı açtı. Ev gayet sessizdi. Yalnızca biri ıslık çalıyordu o şarkıyı. Molly ürpererek geriledi. 1-2 dakika bekledi. Yine o aşina mutfakta çevresine bakınıyordu. Evet, her şey yolundaydı. Yeniden kapıya doğru gitti. 19. Binbaşı Metcalf yavaşça arka merdivenlerden indi. Holde 1-2 dakika bekledikten sonra merdivenin altındaki büyük dolabı açarak içine baktı. Çevresi çok sessizdi. Görünürlerde kimse yoktu. Evet, düşündüğü şeyi şimdi yapabilirdi. 20. Kütüphanede Bayan Boyle öfkeyle radyonun düğmelerini çeviriyordu. İlk denemesinde bir konuşmacıyla karşılaşmıştı. Adam çocuk şarkılarının kaynaklarını ve anlamlarını anlatıyordu. Kadının dinlemeyi en istemediği şeydi bu. Düğmeyi sabırsızca çevirdi. Kültürlü bir ses ona, korku psikolojisinin iyice anlaşılması gerek diye açıkladı. Söz gelimi, bir odada yalnızsınız diyelim. Arkanızda bir kapı usulca açılıyor. Bir kapı açıldı gerçekten. Bayan Boyle şiddetle irkilerek çabucak döndü. Sonra rahat bir soluk alarak "Ah, siz miydiniz?" dedi. Bu radyo programları da pek budalaca şeyler. Dinlemeye diyecek bir şey bulamadım. Radyoyu dinleme zahmetine katlanmaya değmez Bayan Boyle. Bayan Boyle burnundan soludu. Başka ne yapabilirim? Bu evde kapalı kaldım. Aramızdan birinin katil olması ihtimali var. Tabii aslında o melodram kokan hikayeye inanmıştı değilim. Demek inanmadınız Bayan Boyle. Ne demek istiyorsunuz? Bir yağmurluğun kemeri boynuna öyle çabucak sarıldı ki kadın bunun ne anlama geldiğini pek anlayamadı bile. Radyonun sesi iyice yükseltildi. Korku psikolojisi konusunda bir konuşma yapan o kültürlü adam şimdi avaz avaz bağırıyor, bilgi incileriyle odayı dolduruyordu. Konuşmacının sesi Bayan Boyle'un ölümüyle ilgili o gürültüleri de örtmekteydi. Ama fazla da gürültü olmadı aslında. Çünkü katil çok ustaydı. 21. Hepsi mutfağa doluşmuşlardı. Gaz ocağında patatesler neşeyle kaynıyordu. Fırındaki böbrekli böreğin kokusu eskisinden daha fazlaydı. İyice sarsılmış 4 kişi birbirine bakıyordu. Beşincileri olan Molly titreyerek 6. kişinin... yani Komiser Trotter'ın kendisine zorla verdiği viskiyi yudumlamaktaydı. Genç kadının yüzü bembeyazdı. Yüz hatları iyice gerilmiş olan Trotter öfkeli bir ifadeyle öteki insanları süzüyordu. Molly'nin dehşet dolu çığlıkları yüzünden diğerleriyle birlikte kütüphaneye koşmasından bu yana yalnızca 5 dakika geçmişti. Komiser, "Siz yanına gittiğiniz sırada o daha yeni öldürülmüştü Bayan Davis," dedi. "Holden geçerken biriyle karşılaşmadığınızdan, bir ses duymadığınızdan emin misiniz?" Molly güç duyulur bir sesle ıslık diye fısıldadı. Ama o daha önceydi. Sonra bir kapı kapandı sanırım. Fakat bundan emin değilim. Bir yerde bir kapı usulca kapandı. Tam ben kütüphaneye girdiğim sırada. Hangi kapı bilmiyorum. Düşünün Bayan Davis, düşünmeye çalışın. Kapı yukarıda mıydı, aşağıda mıydı? Sağda mı, solda mı? Molly bağırdı. Bilmiyorum, söyledim ya. Zaten bir şey duyduğumdan da pek emin değilim. Giles öfkeyle onu sıkıştırmaktan vazgeçin diye homurdandı. Ne feci durumda olduğunu görmüyor musunuz? Ben cinayetle ilgili bir araştırma yapıyorum Bay Davis. Ah, özür dilerim Kaptan Davis. Eski işimden söz etmenize gerek yok komiser. Tabii efendim. Trotter sanki gizli bir şeye işaret etmiş gibi bir an durdu. Dediğim gibi cinayetle ilgili bir araştırma yapıyorum. Bu ana kadar hiç kimse bu meseleyi ciddiye almadı. Özellikle Bayan Boyle. Benden bazı şeyleri gizledi. Hepiniz öyle. Şimdi Bayan Boyle öldü. Bu esrarı çözmezsek, çabucak çözmezsek başka biri daha ölebilir. Başka biri mi? Saçma. Neden? Trotter ciddi ciddi. Çünkü dedi, 3 kör fare vardı. Giles hayretle "Her fare için bir ölü mü?" diye mırıldandı. "Ama onun da bir ilişkisi olması gerek. Yani o kimsenin de söz konusu olayla bir ilgisi olması şart. Evet, öyle olması gerekiyor. Fakat neden biri daha burada öldürülsün?" "Çünkü defterde yalnızca iki adres yazılıydı. Culver sokağındaki 74 numaralı evde bir tek kurban vardı. Oysa bu köşkte liste daha uzun." "Saçma. Herhalde Longridge çiftliği olayı ile ilişkisi olan iki ayrı insan bir rastlantı sonucu kalkıp aynı zamanda buraya gelmediler." "Bazı belirli şartları düşünürseniz bunun bir rastlantı sayılmayacağını da anlarsınız. İyi düşünün Bay Davis." Ötekilere döndü. Bayan Boyle öldürüldüğü sırada nerede olduğunuzu teker teker anlatınız. Şimdi tekrarlıyorum. Bay Ren, Bayan Davis'in çığlıklarını duyduğunuz sırada odanızdaydınız, öyle mi?" "Evet komiser." "Bay Davis, siz yukarıda yatak odasındaydınız. Oradaki paralel telefonu inceliyordunuz." Giles, "Evet" dedi. "Bay Paravis'in salondaydı. Piyanoda bir parça çalıyordu. Sizi duyan olmadı galiba Bay Paravis'in." "Piyanoyu çok hafif çalıyordum komiser, tek parmakla." "Hangi parçayı çalıyordunuz?" "Üç Kör Fareyi komiser." Paravis'in gülümsedi. "Bayren'in yukarıda ıslıkla çaldığı o çocuk şarkısını. Herkesin kafasından çıkmayan o parçayı." "Molly, korkunç bir şarkı o" dedi. Metcalf, "Kuzum, şu telefon telleri meselesi nedir?" diye sordu. "Onları biri kasten mi kesmiş?" "Evet binbaşı Metcalf. Yemek odası penceresinin hemen dışındaki tellerin bir kısmını kesip atmışlar. Tam kesiyi bulduğum sırada Bayan Davis haykırdı." Ren, o tiz sesiyle "Çılgınca bir şey bu" diye haykırdı. "Katil yakasını nasıl kurtaracağını sanıyor." Komiser genç adamı bakışlarıyla tarttı. "Belki yakasını kurtarıp kurtaramayacağını aldırmıyor veya belki bizden çok zeki olduğunu düşünüyor. Katiller bazen böyledir." Ekledi. "Polis okulunda psikoloji kurslarına da giriyoruz bildiğiniz gibi. Bir şizofrenin düşünce tarzı çok ilgi çekicidir." "Guys, bu çok heceli, ukalaca kelimeleri bir yana bıraksak," dedi. "Nasıl isterseniz Bay Davis. Şu anda bizi üç heceli iki kelime ilgilendiriyor yalnızca. Cinayet ve tehlike kelimeleri. Şimdi sizin nerede olduğunuzu iyice anlamaya çalışayım." "Mastende olduğunuzu söylediniz binbaşı Metcalf. Neden indiniz oraya?" Metcalf, "Köşkü dolaşıyordum" diye cevap verdi. "Önce merdivenin altındaki o dolap gibi yere baktım. Sonra orada bir kapı olduğunu fark ettim. Kapıyı açınca aşağıya inen merdiveni gördüm." "Mahzene indim tabii." Giles'a döndü. "Mahzeniniz çok güzel. Herhalde eski bir manastırdan kalma. Tarihi eserler peşinde değiliz binbaşı Metcalf. Bir cinayeti araştırıyoruz burada. Bir dakika dinler misiniz Bayan Davis?" "Mutfak kapısını açık bırakacağım." Dışarı çıktı. Bir kapı hafifçe gıcırdayarak kapandı. Sonra Trotter eşikte belirerek "Duyduğunuz bu muydu Bayan Davis?" diye sordu. "Ben, evet, ona benziyor." Bu ses merdivenin altındaki dolabın kapağıydı. Belki de katil Bayan Boylu öldürdükten sonra hızla holden kaçarken sizin mutfaktan çıktığınızı duydu ve kendini çabucak dolaba atarak kapıyı çekti. Ren bağırdı. "O halde dolabın içinde parmak izleri olmalı." Binbaşı Metcalf, "Orada benim parmak izlerim de var" dedi. Komiser Trotter, "Herhalde" diye cevap verdikten sonra nazikçe ekledi. "Ama o parmak izlerini akla yakın bir biçimde açıklayabiliyoruz, öyle değil mi?" "Guys, buraya bakın Komiser Trotter" diye atıldı. "Evet, bu araştırmayı siz yönetiyorsunuz. Fakat burası benim evim ve bir dereceye kadar da kendim burada kalan kimselerden sorumlu tutuyorum. Bazı korunma tedbirleri almamız gerek değil mi? Açıkçası kuşkuların üzerinde toplandığı kimseyi bir yere hapsetmememiz çok doğru olur." Christopher Ren'in gözlerinin içine baktı. 22. Ren öne doğru atıldı. Sesi telaş ve heyecanla büsbütün tizleşmişti. "Doğru değil bu, doğru değil bu. Hepiniz bana düşmansınız. Herkes her zaman bana düşman oldu zaten. Şimdi de cinayeti benim üzerime yıkacaksınız. Acı çektiriyorsunuz bana, acı." Metcalf, "Sakin ol oğlum" dedi. "Telaşlanma Chris." Molly ilerleyerek elini genç adamın koluna koydu. "Kimse sana düşman değil." Komiser Trotter'a baktı. "Durumunun kötü olmadığını ona söyleyin." Komiser, "Biz suçu kimsenin üzerine yıkmayız" dedi. "Ona kendisini tutuklamayacağınızı söyleyin." "Ben kimseyi tutuklamayacağım. Bunu yapabilmek için elimde bir kanıt olması gerek. Ve şu ara hiçbir kanıt yok." Giles haykırdı. "Sen galiba çıldırdın Molly. Siz de komiser. O tanımlamaya uyan tek kişi var." Molly hemen onun sözünü kesti. "Dur Giles, rica ederim sus. Komiser Trotter, sizinle bir dakika konuşabilir miyim?" "Giles, ben dışarı çıkmam" dedi. "Hayır Giles, lütfen sen de herkesle birlikte mutfaktan çık." Giles'ın yüzü öfkeyle karardı. "Sana ne olduğunu anlayamıyorum Molly." Ötekilerin peşinden dışarı çıkarak kapıyı gürültüyle çarptı. Evet Bayan Davis, ne var? Komiser Trotter bize Longery çiftliği olayından söz ettiğiniz zaman o cinayetleri büyük çocuğun işlemiş olduğuna inanıyormuşsunuz gibi bir haliniz vardı. Ancak bunu kesinlikle bilmiyorsunuz herhalde. Bu çok doğru Bayan Davis. Ama o genç adamın üzerinde durmamız için birçok neden var. Dengesizlik, askerden kaçmak, psikiyatri uzmanlarının raporları. Ah biliyorum, biliyorum. Ve böylece bütün bunların Christopher'a işaret ettiğini düşünüyorsunuz. Oysa ben katilin Christopher olmadığından eminim. Başka bazı olasılıklar da olmalı. O üç çocuğun yakınları yok muydu? Hepsi de yetim ve öksüz müydüler? Hayır, anneleri ölmüştü. Babaları ise onları bırakıp gitmişti. Peki babalarının üzerinde neden durmuyorsunuz? O nerede şimdi? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Adamın izini bulamadık. Madem oğlu dengesizdi, adamın da dengesiz olmadığı ne malum? Evet, bu olabilir. Onun için katilin orta yaşlı veya yaşlı bir adam olması da olası. Unutmayın, binbaşı Metcalfe polisin telefon ettiğini söylediğim zaman adam çok sarsıldı. Gerçekten çok sarsıldı. Komiser Trotter usulca, bana inanın Bayan Davis dedi. Ben ta başlangıçtan beri tüm olasılıkların üzerinde durdum. Jim adlı çocuğun, babasının ve hatta ablasının üzerinde. Katil bir kadın da olabilir. Hiçbir noktayı gözden kaçırmış değilim. Belki bir bakıma kesin sonuca vardım. Ancak her şeyi tümüyle bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. İnsanları iyice tanımak çok zor. Hele şu son zamanlarda. Bizim meslekte nelerle karşılaştığımızı duysanız şaşarsınız. Hele evlilik konusunda. Acele yapılan evlilikler. Düşünmeden kurulu verilen yuvalar. İki genç tanışıp evleniyorlar. Birbirlerinin ailelerini, yakınlarını görüp tanımıyorlar bile. Herkes birbirinin sözünü kabul ediyor. Adam pilot veya yüzbaşı olduğunu söylüyor. Kız da ona inanıyor. Zavallı ancak bir iki yıl sonra kocasının karısı ve çoluğu çocuğu olan zimmetine para geçirmiş bir muhasebeci veya bir asker kaçağı olduğunu öğreniyor. Bir an durduktan sonra sözlerini sürdürdü. Sizin ne düşündüğünüzü gayet iyi biliyorum Bayan Davis. Size söylemek istediğim tek bir şey daha var. Katil çok eğleniyor. İşte emin olduğum tek şey bu. Kapıya doğru gitti.